Ayrım 21.
İnsanlar, ilişkiler, ilgiler değişmiş. Herkes kendi başını kurtarma davasına düşmüş. Kimsenin birbirine verecek şeyi kalmamış. Neyse, sen aldırma benim söylediklerime. Bugün bütün işlerim ters gitti. Hiçbir randevuma yetişemedim. Canım sıkıldı biraz. Hayallerimizi soldurmayan güzel şeyler de var dedi kadın inatla. Denizin rengini düşün. Cam göbeğinden laciverte kadar değişen eşsiz benzersiz bu deniz. Rakının buruk tatlı anason kokusu, istavrit tavasının çıtır çıtır lezzeti, hepsi hala hayallerimizdeki kadar güzel. İnsanlara gelince biz de değiştik. Belki de eski ilişkileri kurmayan, aramayan biziz aslında. Adam yanıt vermedi, televizyona doğru yürüdü. Haberlere bir bakalım. Gelirken vapurda duydum, yine bir yerlerde bomba patlamış. Bir sürü ölü yaralı varmış. Bir türlü huzura kavuşamayan bir toplum bu. Yaralarını sardırmayı, ilaç almayı reddeden, inatçı ve ölmeye kararlı bir hasta gibi. Onlarla birlikte kirli de yattığı yerden televizyona baktı. Bir süredir cam perdeden yansıyan renkli parlak ışık okları gözlerini eskiden olduğu gibi rahatsız etmiyor, perdedeki resimleri izleyebiliyordu. Silahlı adamlar, yıkılmış köy evleri, sokaklarda yatan ölüler, el kol hareketleriyle bayraklarla, yazılı bezlerle yürüyen kalabalıklar geçti ekrandan. Sonra patlamada camları kırılmış, altı üstüne gelmiş, yer yer yıkılmış bir bina, sedyeler üstünde ya da insanların kucağında dışarı çıkarılmaya çalışılan ölüler, yaralılar. Televizyonda haberleri okuyan kadının sesi, bombayı koyanların terörist bir örgüte mensup oldukları sanılıyor. Ölü sayısının daha da artmasından korkuluyor. Şunu kapat lütfen dedi kadın. Eskiden yöntemlerini eleştirirdim ama özünde haklı olduklarına inanırdım. Şimdi artık insana zarar vererek, kan dökerek hiçbir güzel amaca varılamayacağını kesinlikle biliyorum. Yolda dökülen kan mutlaka hedefe de sıçrıyor, amacı da kana buluyor. Eskiden olsa patlama haberine büyük ilgi gösterir, ayrıntılarına kadar öğrenmek ister, üzerinde uzun uzun konuşur, derinden etkilenirdi. Oysa şimdi içinde büyüyen, gelişen hayat bütün öbür ilgilerin ve konuların önüne geçmiş, duyarlılığını, vericiliğini sanki törpülemiş, yer yer köreltmişti. Kirli, dişiyi yavrusunun üstüne ve kendi içine kapayan, içinde taşıdığı hayatı korumak için çevresine aldırmazlıkla bencillik arası bir dokudan sağlam bir koza ören bu üçgüdüyü tanıyor, hanımındaki değişikliği merakla, anlayışla izliyordu. Öyle bir dünyada, böyle bir ülkede biz yaşta çocuk sahibi olmak cesaret mi, çılgınlık mı artık bilmiyorum dedi adam televizyonu kaparken. Hayatla inatlaşmak başlı başına bir güç kaynağı, insanı diri tutan bir şey dedi kadın. Ben inatçıyımdır bilirsin, çocuk da hayatla inatlaşmanın bir biçimi belki. Sesinde belli belirsiz bir kırgınlık ama çok belirgin bir meydan okuma vardı. Tam da böyle bir dünyada ve böyle bir ülkede gerekli çocuk diye tekrarladı. O kadar çok işi yarım bıraktık ki, daha o kadar çok şey var ki şu dünyada yapılacak. Ancak hayatı yeniden üretip yaratarak giderebiliriz eksik bıraktıklarımızı. Çocuk ilaç gibi gelecek bana, biliyorum, ona ihtiyacım var. Çalışmaların, araştırmaların hepsi bekleyebilir. Unuttun mu bir zamanlar verdiğim dersleri kocacığım? Teori gridir. Oysa hayat ağacı her zaman yeşil. 20 yıl önce gencecik ve umutlu olduğumuz için umut koyardık çocuklarımızın adına. Şimdi umuda her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Alevler, yıkıntılar, savaşlar, bombalar içinde bir dünyanın ortasında küçücük bir umut. Adam yenik, çaresiz, sevecen gülümsedi. İlle de bir şey söylemek gerekirse dedi, hem kadın hem kedi kendi dillerinde gerekmez diye bağırdılar. Buzlar çözüldü, ağaçların ve damların üstündeki karlar erimeye başladı. Sokaklar çamur oldu, soğuk kara kış tıpkı bastırdığı gibi birdenbire çekip gitti. Ağaçlara su yürüdü, aldanan erik ve badem fidanları aldandıklarıyla kaldılar. Başka erik ağaçları, başka badem dalları tomurcuklandı onların yerine. Doğa ilk büyük güneşte patlamaya hazır, bahara gebeydi. Hanımı artık sürekli yatmıyor, kendini fazla yormamaya çalışarak evin içinde dolaşıyor, bazen bir makinenin önünde bir şeyler yazıyor, hesaplar yapıyor ve mutlu görünüyordu. Kirli'nin anladığı kadarıyla tehlikeli döneme atlatmıştı. İlk güneşli mırtav günü, insan takviminin Mart ayı, odayı havalandırmak için açık bırakılmış pencereden erguvan ağacına, oradan da bahçeye atladı. Hanımı arkasından Mart geldi ya, artık evlere odalara sığmazsın Sürtükkarı diye Sevgi'yi de söylendi. Kirli içini yokladı, hayır. Her yılki doğal mırtav duyguları değildi bunlar. Şöminenin önündeki postun üstünde, pencerenin içinde en fazlası köpeğin yanında geçirdiği uzun ve tek düze kış günlerinden usanmış, yeni olaylara, yeni seslere, kokulara, titreşimlere gerek duymuştu. Hepsi bu kadar. Bahçe duvarının üstüne her zamanki yerine çıkıp oturdu. Buradan hem evi, hem aşağı doğru inen sokağı, hem denizi görebiliyordu. Oturduğu köşe sabahtan akşama kadar iki taraflı güneş alırdı. Isınıp miskinlenmek için bulunmaz bir yer. Keskin gözleriyle çevreyi taradı. Bitkilerin, ağaçların, toprağın, hayvanların, tüm doğanın telaşlı bahar hazırlığından başka kayıtsız bir şey görmedi. Kediler balıkçılar çarşısında ya da iskelenin yanında toplanmışlardır şimdi. Kaptıkları balıkları yiyor, kılçıklarını sıyırıyor, güneşleniyorlardır. Mırnavlaşıp sevişme de hızlıdır şu günlerde. Yeniden yokladı içini, bir şeyler istiyordu, bir huzursuzluğu vardı. Küçük kedi yüreği kıpır kıpırdı. Ama ne balıkçılar çarşısının ve iskelenin kedileri, ne sokaktaki kedi arkadaşları, ne de kısmet çekiyordu onu. Başka bir şey, başka bir şey ama ne? Uzaktan bitki, toprak, eriyen kar, patlamaya hazır bahar, deniz, rüzgar kokularının arasından tanıdık bir koku geldi burnuna. Havayı kokladı, bir kedi kokusu. Bıyıklarını, kulaklarını, burun deliklerini titretti. Dört bir yana dağılan incecik koku zerreciklerinin tümünü kavrayıp özümseyebilmek için gerekliydi bu. Sonra birden yokuşun başında sokağın eski konağın yanından kıvrılıp aşağı doğru indiği noktada gördü onu. Kısmet. Yukarı kendine doğru koşuyor, koştukça kokusu şiddetleniyor, kirlinin göz bebeklerine yansıyan hayali büyüyordu. Kirli duvardan aşağı yola atladı ve içgüdüsel bir biçimde nedenini düşünmeden ve bilmeden büyük bir hızla ona doğru koştu. Kirlinin kendisine doğru koştuğunu fark edince durduğu yere, eğri büğrü kaldırım taşlarının üstüne henüz tam erimemiş bir kar yığınının yanına uzandı kısmet. Kirli onun büyümüş ve kor gibi parlayan göz bebeklerini, bir körük gibi inip kalkan göğsünü, ağzından sızan ince sarı köpüğü gördü. Bütün tüyleri havaya dikilmiş, bedeni gerilmişti. Acı çekiyordu. Uzandığı yerden kirliye baktı. Bir mutluluk pırıltısı, bir teşekkür geçti gözlerinden. Sana ulaşamayacağımı sanmıştım dedi. Hemen yanındaki karları doymak bilmez bir susuzlukla yaladı. Müthiş bir haberim var. Hayır, müthiş iki haberim var. Sesi yavaşladı. Müthiş üç haberim var. Ah küçücük zavallı, sokakta geçen çocukluk günlerinin kötü anılarından bir türlü kurtulamayan kısmet. Önemli görünmek için hep müthiş haberleri vardır onun. Ama bu kez kızmadı kirli. Her zamanki gibi küçümseme de duymadı içinde. Acıma, çaresizlik, korku kapladı kedi yüreğini. Birinci haber, dün gece eve gelen bir takım adamlar sahibimi tutup götürdüler. Hanımım yazdığı bir yazı yüzünden dedi telefonda arkadaşlarına. Ama çok kötü değilmiş. Eskiden olsa korkar telaşlanırmış ama şimdi birkaç gün içinde ilk sorgudan sonra çıkacağını umut ediyor. Yine de bunca yıl sonra zar zor bulduğu işi kaybedermiş. Bu kötüymüş. Konuştukça göğsü daha hızlı inip kalkıyor, ağzı daha çok köpürüyordu. Tamam neyse dedi kirli telaşta. Herhalde hanımın biliyordur. Fazla telaşlanmadığına göre önemli bir şey yok demek ki. Sana ne oldu, sen onu anlat. İkinci müthiş haber de bu işte. Aşağıda balıkçılar çarşısının orada kedileri zehirliyorlar. Çok güzel etler, balıklar atmışlar sokağa. Görünce kimse dayanamıyor. Hepimiz yedik. Üstelik ben hiç de aç değildim. Sırf pis boğazlığımdan yedim. Yanıyorum, içim yanıyor. İçimde ateşler var gibi. Karları yaladı yeniden. Bir tek o yaşlı, yalnız yaşayan tekir yemedi. Söyledi ama kimse aldırmadı ona. Kısık kısık soluk alıyor, konuşurken boğulur gibi oluyordu. Balıkçılar konuşurken duydum. Mart ayında yok ederlerse kedileri, yazın çoğalmazlarmış. Muhtarın fikriymiş. Çarşıdaki bakkallar çoluk çocuk zehirlenen kedilere, köpeklere yoğurt yedirmeye çalışıyorlardı. Ben gelip sana haber vermek istedim. Belki bir şey yapabilirsin. Sözünü yarım bırakıp kustu. Kirli tiksintiyle geri çekildi. Yoğurt yemedin mi sersem diye bağırdı. Bana haber vermeye geleceğini yoğurt yeseydin belki kurtulabilirdin o zaman. Sana haber vermek istedim, seni görmek istedim diye inledi kısmet. Sana düşündüğüm bir şeyi söylemek istedim. Sizler, yani bizim sahiplerin sırlarını araştırma grubunun kedileri beni küçümsediniz hep. Oysa ben sırrı buldum. Kirlinin çaresizlikten doğan öfkesi bir anda yatıştı. Büyük bir sevgi ve acıma kapladı içini. Hafife alındığını, sonradan gelen yeni yetme, görmemiş, cahil, özentili bir kedi olarak görüldüğünü fark etmiş, bu kadar derinden üzülmüştü demek. Seni hiç küçümsemedik kısmet, dedi sevgili. Kedicin göz bebekleri küçülmüş, gözlerinin önüne sonun habercisi olan o ince, meşhum zar inmeye başlamıştı. Elinde olmayan, önüne geçemediği, belki farkına bile varamadığı bir ürperti bıyıklarından başlayıp bütün bedenine yayılıyordu. Tüyleri yapış yapıştı ve ateşler içinde yanıyordu. Gel aşağı çarşıya inelim. Biraz yoğurt buluruz belki. Görenler sana da yoğurt verirler. Hadi gayret et biraz. Kısmet'in bedeni büsbütün gevşedi. Yürek atışları o kadar sert, o kadar hızlıydı ki kirli bir an kedinin yüreği ağzından çıkacakmış sandı. Sırrı sana vermek istiyorum, dedi son bir dirençte. Sen de ötekilere iletirsin. Beğenmediğiniz, küçümsediğiniz kısmet buldu anahtarı dersin. Bırak şimdi bu sözleri. Seni hepimiz seviyoruz. Hepimiz biliyorduk sırrı senin bulacağını. Sahiplerimizin sırrı boyun eğmek istememeleriydi. Birileri, insanlar dünyasında birileri, herkes kendilerine boyun eğsin, her şey onların koydukları kurallara uysun, onların istediği gibi düşünüp davransın istiyor. Bizim sahiplerimiz onlara boyun eğmedikleri, karşı çıktıkları için başları hep belaya giriyor. Kirli, onun son çabasını toplayarak konuştuğunu, aslında bütün gücünün ve hayatın küçücük kedi bedenini çoktan terk ettiğini, 9. canının da onu bırakmak üzere olduğunu hissetti. Kendini yorma, lütfen zorlama kendini, anlatırsın nasıl olsa, daha çok vaktimiz var. Söylediklerine kendi de inanmadı. Vakit kalmadı, sen de biliyorsun. İçimdeki bu korkunç yangın birazdan sönecek, uyuyacağım. Yine kustu, artık gücü iyice azalmış, miyavlamaları neredeyse duyulmaz olmuştu. Ne söylediğini anlayabilmek için kirlinin ona iyice sokulması gerekti. İyi dinle. Bilmeceyi çözmek için sihirli anahtar, yönetenler, yönetilenler. Yönetenler oldukça onlara karşı çıkan yönetilenler, sahiplerimiz gibi arkasını getiremedi. Karları yalamaya, acı acı miyavlamaya başladı. Gerçekten müthiş bir buluş, dedi kirli. Kısmeti sevindirmek, rahatlatmak, mutlu etmek istiyordu. Tam miyav diyemeyen, kesik kesik, yarım yarım konuşan yavru kediler gibi çıktı kısmetin sesi. Bizim yönetenlerimiz, yönetilenlerimiz yok. İnsanlardan daha özgürüz. Bunları hemen bizimkilere ileteceğim. Sırrı sonunda senin bulduğunu anlatacağım hepsine. Müthiş bir buluş bu. İnan bana, hiçbirimiz bu kadar değerli bir ipucu bulamamıştık. Kedinin artık yarı yarıya kapanmış gözlerinden bir mutluluk pırıltısı geçti. Gülümsemeye çalıştı ama yalnızca sırıttı. Kalbinin atışları hafiflemişti. Üçüncü müthiş haber, dedi boğuk bir hırıltıyla. Ben seni çok ama çok, sonunu getiremedi. Dışarı verdiği ateş ve zehir kokulu nefes kirlinin yüzünü yalayıp geçti. Arka patileri birkaç kez gerilip titredi. Bedeninin belden aşağısı sıçrar gibi oldu. Sonra bir kedi gülümsemesi ve hüzünlü, umutsuz bir kedi aşkının yumuşacık özlemi yayıldı havaya. Kısmet hala erimemiş kirli bir kar yağının hemen yanı başında, koruluğa tırmanan dik yokuşun eğri bürü taşları arasında bir tüy yığını oldu. Kirli kedinin hala sıcak bedenine patisiyle dokundu. Kulacıklarını okşadı. Bir yana sarkmış ince kısa tüylü kuyruğunu hafifçe itip düzeltti. Sonra içinde anlatılmaz bir keder ve yalnızlık duydu. Ağır ağır yokuş aşağı inmeye başladı. Zavallı kısmet. Yaşarken hep önemsemek istemişti. Köklerinin ezikliğini taşımıştı hep içinde. Sırrı bulduğunu sandığı anda da öldü. Buldu, insanların büyük sırrının dış kapısının anahtarıydı yalnızca. Gecenin mektubunda sözüne ettiği soru yanıt sorunu daha anlamlı ve derin geliyor bana. Belki de birçok sır, birçok anahtar var, kim bilir. Balıkçılar çarşısında her zamankinden farklı bir telaş ve kargaşa vardı. Çöpçüler kırık dökük el arabalarını ölü ya da can çekişen hayvanları yüklüyorlar. İnsanlar hem birbirleriyle hem de çöpçülerle tartışıyor, bağırışıyor, kavga ediyorlardı. Küçük bir kız ölü kedisini koltuğunun altına sıkıştırmış, katıla katıla ağlıyordu. Çarşı esnafı ellerinde yoğurt kaseleri can çekişen bir köpeğe, kıvranan bir kediye yoğurt yedirmeye çalışıyor, muhtara, belediyeye ana avrat küfrediyordu. Kedi köpek bolluğundan şikayetçiydik ama böyle de olmaz ki. Küpegündüz çarşı ortasında zehirlenmez ki hayvanlar diye söyleniyordu bir kadın. Yaşlı bir adam kedisinin adını bağıra bağıra sokakta bir aşağı bir yukarı yürüyor, kedinin saklandığı yerden çıkıp yanına koşacağını umuyordu. İki balıkçı eskiden başıboş kedileri köpekleri toplar motorlara doldurur hayırsız adaya bırakırlarmış. İnsanlar uygarlaştıkça vahşileşiyorlar diye söyleniyordu. Çok pis, çok itici, kirliye ölüm kokusu gibi gelen bir koku yayılmıştı havaya. Kedi cesetleri arasında iskelenin yanındaki kedi toplantılarından tanıdığı bazı kedileri görür gibi oldu. Tehlikeyi önceden sezen bir kedi içgüdüsüyle çarşı alanının çevresindeki akasya ağaçlarından birine tırmandı, en üst dala çıkıp oturdu. Burada kimse onu yakalayamaz, kötülük yapamazdı. Çöpçüler kaldırım kenarlarında kalan son birkaç kedi ölüsünü de topladılar. Kendilerine bağırıp çağıran genç bir adama, "Emir böyle beyim, biz emir kuluyuz, git belediyeye muhtara şikayet et," dediler. "Biz emir kuluyuz," sözünü düşündü kirli. Kısmet gerçekten de önemli bir ipucu yakalamış demek. Bu adamlar, çöpçüler, kedileri, köpekleri zehirleyenler, cinayetleri yönetenlerin emriyle işlemişlerdi. Onların emirlerine boyun eğmişler, onlar istediği için kedileri, köpekleri, hayatı yok etmişlerdi. Peki neden diye sordu kirli kendi kendine. Neden emir kulular? Yönetenler güçlerini nereden alıyorlar? Emirleri yerine getirenler neden boyun eğiyor ve bizim sahiplerimiz boyun eğmemeyi neden ve nasıl göze alıyorlar? Çöpçüler uzun tahta saplı süpürgeleriyle alanı süpürüyorlardı. Balıkçılar, manavlar, çarşı esnafı dükkanlarının önünü kova kova sularla yıkamaya, ölümün kokusunu ve izlerini yok etmeye koyuldular. Kızdık mızdık ama belki de bu yaz rahat ederiz. Burası kedi köpek çiftliğine dönmüştü. Herkes bulduğu kediyi başından atmak istediği hayvana getirip buraya bırakıyordu dedi köşedeki manav. İyi de kardeşim, uygar ülkelerde bu iş böyle vahşice yapılmıyor. Her şeyimiz geri diye yanıtladı yanındaki büfeci. Sen boş ver kedileri köpekleri. İnsanlar birbirini öldürüyor şu dünyada. Bak dün yine bir patlama olmuş. Biri çocuk, 3 kişi ölmüş. Doğuda bizim oralarda sinek gibi öldürüyorlar adamları. Evinden işine gitmek için yola çıkıyorsun. Bir kurşun hınk tamam diye söze karıştı Hasan. Doğru diye düşündü kirli. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Her yerde, her zaman, hem de bazen insanları sevdikleri için, insanlar daha iyi bir dünyada yaşasınlar diye öldürüyorlar. Böyle diyorlar en azından. Ölmek ve öldürmek. İkisine de hazırlar hep. İnsanlar da bütün canlılar da daha doğarken ölümün tohumlarını getiriyorlar işlerinde. Ama tüm hayvanlar arasında bir tek insan yoldaşın sahibinin yaptığı gibi kendini bile öldürebiliyor. Bütün bedeninde bir tuhaflık, kafasında bir sızı hissetti kirli. Başı dönüyordu. Üzüntüden, yorgunluktan, gerilimden olmalı. Daldan aşağı düşmemek için ağacın gövdesine tutunarak yavaş yavaş aşağı indi. Kafasının içinde korkunç bir fırtına patlak vermiş ya da bir yanardağ püskürmeye başlamış gibiydi. Çarşı alanını hızla geçti. Bir zamanlar mahallenin tüm kedilerinin katıldığı, kedi toplantılarını yaptıkları iskelenin yanındaki çöplerle dolu sığ deniz köşesine geldi. Belki birkaçı kurtulmuştur bu yıkımdan. Birazdan saklandıkları köşelerden ya da sıcak odalardan çıkar gelirler. Ölenler öldü ama kalanlar soyu sürdürmeye yeter. Birkaç aya kalmaz yine her yer cıvıl cıvıl kedi köpek yavrusuyla dolar. Peki neden? Nedir bütün bunların anlamı? Niye yaşıyor, niye ölüyor bir kedi? Kısmet örneğin. Neden doğdu, niçin yaşadı? Ölünce ne oldu? Peki ben? Ben akıllı geçinen, akıllı bilinen kirli niye yaşıyorum? Ne yapıyorum? Bir kedi hayatının anlamı ne? Soruyu yüksek sesle tekrarladı. Mırr, mav, mırnav. Kendi sesi kendine yabancı geldi. Bugüne kadar hiç ama hiç duymadığı, hiç tanımadığı kapkara taş gibi bir duygu yumağı, beyninde patlayan yanardağın lavlarından geçerek bir kor sıcaklığında göğsüne yuvarlanıp oraya taş gibi oturdu. Durduğu yer çok pis kokuyordu. Bunu fark etti. Bıyıklarını oynatarak, bütün kedi duyularını açarak havada uçuşan titreşimleri yakalamaya çalıştı. Beceremedi. Kuyruğu patileri ilişti gözüne. Onlardan korktu, yadırgadı. Bilinçsiz bir koşu tutturup soluk soluğa iskeleye ulaştı. Vapurların çok seyrek uğradığı, öğle saatlerinde en sevdiği miskinlenme yerlerinden biri olan köşedeki iskele babasının üstüne çıktı. Bir koca ırmak gibi akıp duran masmavi denize ve karşı kıyılara baktı. Ne kadar güzel, dayanılmayacak kadar, böyle karşısında oturup bakmakla yetinilemeyecek kadar güzel diye düşündü. Nedir bu güzelliklerin anlamı? Şu denizin, şu göklerin, insanların, bitkilerin, hayvanların anlamı nedir? Neden var bütün bunlar? Ben neden varım, anlamım ne benim? Hiçbir yanıt bulamadı. Altındaki demir iskele babası bedenine battı. Bir vapur yanaştı. Birkaç adam vapurdan daha iskele konmadan atladılar. Kendini bulabilmek, duygularını, düşüncelerini düzene koyabilmek için alışkanlıkla uzun uzun havayı kokladı. Hiçbir özel koku alamadı. Milyonlarca titreşimle dolu havadan hiçbir özel titreşim yakalayamadı. Hiçbir sırrını çözemediği koskoca bir dünyanın, koskoca bir evrenin ve hayat denen yanıtsız sorunun ortasında kendini müthiş çaresiz, küçücük, yalnız ve çözümsüz hissetti. Birden büyük bir panik içinde her şeyi anladı. Soruyu sormuştu ve yanıtı yoktu. Vapurdan atılan halatı iskele babasına sarmaya çalışan eski lacivert elbiseli, yorgun yüzlü adam, "Biraz çekilir misin?" dedi. Kirli, yere atlayıp iskelenin en ucuna, vapurdan inen yolcuların ayak altının uzakça bir köşeye oturdu. Son yolcu da indi, iskelenin üstü boşaldı, uzun kış günlerinin soğuğu ve buzları arasından henüz yeni çıkmış buğulu ve utangaç güneş, sulara gümüş halkalar çizdi. Bir adam, iskelenin tam ucunda, kirlinin arkasında durdu. "Ne güzel değil mi?" dedi. "Ben de çok severim denizin bu saatlerini." Vapur, iki kısa, iki uzun düdük ve bol duman salarak uzaklaştı. Ardında bıraktığı köpüklere birkaç kedi sözcüğü takılıp denizin sularına karıştı. Mır, mau, mırnav, kitabın sonu.